Bir aile meselesinden herkese merhaba. Zeynep, sana da merhaba.
Merhaba Serdar.
Biz biraz heyecanlıyız da. Bu nasıl olacak diye. Aslında gelirken ya heyecanlanmayız, yaparız her zaman yaptığımız iş değil mi dedik ama işin rengi biraz farklı herhalde.
Son dakika, son 30 saniye falan. Sağ olsun Berkcan da bizi çok rahatlattı. O bizden heyecanlı.
Burada ben kendimi duyuyorum, hem sesini kapatıyorum. Evet. Bugün ne konuşacağız Zeynep?
Evet.
Bugün birlikte konuşacağız. Sorularınız olursa, yorumlarınız olursa buradan takip etmeye çalışacağız. Görüyorsunuz böyle takılmalarımız oluyor. Estek östek gideriz ama bir şekilde yaparız elimizden geleni. Burada aklınıza takılan, iletmek istediğiniz şeyler olursa lütfen bunu böyle karşılıklı bir hale getirelim. Canlı yayının böyle bir katkısı olsun. Hem biz sizinle temas etmiş olalım, hem siz aklınızdakileri bize sormuş olun. Olur mu?
Aslında bugünkü başlığımız güçlü bir karakter inşa etmekti. Bütün bu programlarla yapmaya çalıştığımız şey o yüzden bir gözden geçirme gibi de olacak. Çünkü hepimiz, pek çoğumuz ihtiyaç duyduğumuz rehberlikten, kılavuzluktan çok yararlanamadan büyüdük. Kendi kendimizi inşa ettik. Ortaya bir karakter çıktı. Bu karakter kişiliğimiz, karakterimiz, ilişkilerimize, bizim işimizi bazen kolaylaştırdı, bazen zorlaştırdı. Ve biz Serdar'la bu projenin başında dedik ki biz kendimizi esnek, dayanıklı, güçlü derken kastettiğimiz bu aslında. Kırılmaz bir güçlülük değil, esneyebilen ve dayanıklılık gösterebilen, zorluklar karşısında bir hava yastıklarına sahip, yaşamın iniş çıkışlarına uyum sağlayabilen bir karakter yaratmak için biz destek olalım diye zaten bu projeye başlamıştık. Ve de o yüzden pek çok konu başlığında bizimle beraber 50 programdır, 50'yi de aştık beraber olan dinleyiciler geçmiş kökenlerini fark ettiler. Hangi ortamda büyüdüklerini, onların kendini nasıl etkilediğini ve de zorlandıkları durumları fark ettiler. Hayatta nasıl baş ettiklerini fark ettiler. Ve yavaş yavaş da yorumlardan da görüyoruz biz değişmeye de başladılar. Aslında o güçlü karakterin inşası da başladı.
Çok iyi. Zeynep'in de söylediği gibi bu projeyi başlatırken pek çok insan neyin nasıl yapılmayacağını biliyordu. Neyin yanlış olduğunu biliyordu. Bazı durumlarda neyin doğru olduğunu kitabi olarak da biliyordu. Ama pek çok kriz durumunda neyi nasıl yöneteceğimize dair bir repertuarımız yoktu. Alet çantamız boştu. Bu proje içinde bizi harekete geçiren şey danışma odamızda gördüğümüz durumdu. Yani insanlar çok başarılılar, çok becerikliler, çok gayretliler, çok iyi niyetliler ama kılavuzları yok, yol gösterenleri yok. Hadi bunun için bir şey yapmaya çalışalım dedik. Ve aslında temel olarak inşa etmeye çalıştığımız şey Zeynep'in de söylediği gibi güçlü bir karakterdi. Ama o gündelik yaşamda gücün tarif edildiği gibi değil. Kırılganlığını göstermekten gocunmayan, şefkatli, elini uzatan, gülümseyen, diğerinin yaptığı şakaya rahatlıkla gülen, yarasını gösteren, başkasının yarasına ilaç olmaya çalışan insanlar olalım. Güç derken kastettiğimiz bu. Özür dileyelim, hata yaptığımızı kabul edelim. Şimdi de bunları buraya kadar konuştuk. Bugün de onların hani bir güçlü karakteri tarif etsek nasıl tarif ederiz diye konuşalım diye başladık
evet,
bugün yayına.
Evet, evet. Bir vücut bulsun dedik.
Bir imge olsun zihnimizde.
İmge olsun zihnimizde dedik. Evet, şimdi buradan da bakıyorum hani 500'e yakın kişi de bir arada. O birlik beraber evet.
Bunu söylemesen iyiydi.
Heyecanlandım.
Gitmeyin abi yere. Sonra insanın morali bozulur.
Yani birbirimize benzeyen, aynı şeyleri dert eden, gelişmek isteyen, hani şu hayatta yaşadığı hayatı daha incelikli, daha güzel bir hale getirmek isteyen insanların da bir arada olması aslında bu ihtiyaç duyduğumuz esnek, dayanıklı, güçlü karakterin inşasında bize çok yardımcı. Çünkü karakter ve kişiliğimizin oluşumunda en temelde evet aile, sonra diğer çevre içerisindeki etkileşimde bulunduğumuz insanlar, yetişkin olduğumuzda da işte şu an içinde bulunduğumuz topluluk bile tanımadığımız bir insanın bizimle aynı şeyi dert etmesi, nezaketi önemsemesi, umut peşinde koşması, bu yine karakterin oluşumunda katkı getirecek şeylerden bir tanesi.
Senin karakterinin en güçlü 5 yanı hangisi? Hangileri?
geçen programların birinde de anlatmıştık. Peterson ve Seligman 24 tane karakter gücü belirlemiş. Yani Batı'da ve Doğu'da tüm toplumlarda yapılan çalışmalar sonrasında karakterimizin, kişiliğimizin iyi, olumlu özellikleri dedikleri karakter güçleri listesi. Onun da bir ölçme aracı da var. O ölçme aracını da doldurmuştum ben. Ama birincisi hem aklımda kalan hem bildiğim güzelliği takdir etmediği bir karakter gücü var. Benim en güçlü yanım o.
Allah Allah.
Evet.
Ne güzel bir taraf.
Evet. Yani bu bir estetik. Hani doğadaki güzelliği, insandaki güzelliği takdir etme, görme. Hani ben bir kuşun renginden de heyecanlanırım ya da ortamda işte baharın o kokusunu da fark ederim ve söylerim.
Beni seçmen o zaman bu güçlü yanımla mıydı?
Evet. Saçındaki şu buklelerin güzel.
Üniversitede daha güzeldi bana. Değil mi?
Hele bir yıl hatırlıyorsan 3 numaraya vurdurmuştun saçını. En güzel o zaman. Şuradaki parlaklık.
Ama hep özgüvenim varmış biliyor musun? Ben hiç kendimi o zaman çirkin
hissettim. Benimki özgüvenin takdiri miydi acaba? Evet, evet. O özgüvenin hep vardı. O coşkuyla koşa koşa gelişini hatırlıyorum.
Değil mi? Köpek yavrusu gibi hoplayıp hoplayıp. Evet.
Diğer ilk beş içerisinde dürüstlük, adalet, güçlü yanlarım, karakterimin güçlü yanları. Ama bir yandan da, şimdi sana da soracağım. Ama karakter güçleri araştırması diyor ki, araştırmaları diyor ki, merakınız, umudunuz, minnettarlığınız, sevgi gücünüz ve de yaşam coşkunuz yüksekse mutluluk daha da mümkün oluyor. Mutlu insanların bu güçlü yanları yüksek. Mesela bunların hiçbiri benim ilk beşte o şey yaparken yoktu.
Ya sayar mısın Zeynep? Merak dedin, umut dedin.
Merak, umut, minnettarlık.
Minnettarlık.
Yaşam coşkusu ve sevgi.
Bunlar olduğunda insanlar...
Ya mutlu insanların bu güç, bu özellikleri daha güçlü. O yüzden hani karakter, bize güçlü olmayan, listenin gerisinde kalan özellikler açısından... Merak gibi. Onu üzerine çalışarak açığa çıkarmamız, güçlendirmemiz de mümkün. Senin?
Benim merak herhalde birinci özelliğim. Çok meraklıyım.
Evet. Mizah.
Mizah güçlü yanım. İyimserimdir. Çok iyimserimdir. Yani en kötü durumlarda bile inanacak bir şey bulurum kendime. Hiç şey yapmam böyle. Kaybolmam yani. Bir umut duyacak bir şeyim hep vardır. Cesurumdur. Haksızlığa benimle ilgili olmasa da tahammül etmem. Bazen bunu ayarlayamayabiliyorum ama cesaret vardır. Dürüstümdür. Yani kimse görmüyorken bile dürüst davranmaya çalışırım. Hep böyle. Hatta bununla ilgili Ömer Seyfettin'in miydi? Ya biz ne kadar travmatize hikayelerle, bizi travmatize eden hikayelerle büyüdük. Bir çocuk bir güvercini öldürüyordu hikayede. Kimse görmedi diye bunun suçluluğunu hissetmiyordu. Ama sonra fark ediyor ki Allah gördü bunu. Hani orada vicdan ve suçluluk duygusu arasında çocuk, işte Ömer Seyfettin'in hikayesiydi. O hikayeden sonra mesela, yani bana böyle bir faydası oldu mu yoksa ben böyle bir çocuk olacak mıydım bilmiyorum. Kimse görmezken de dürüst olmayı hedef koymuştum kendime yani. Kimse bilmezken de.
Yani bu da bir güçlü yan aslında. Öğrenmeye açıklık diye açıklık. Bir şey. Hemen hazırsın. Hazır. Bir yerden bir şey öğrenip onu kimliğinin bir parçası haline getirmeye.
Bir de bu bence ikimize de ortak bir özellik. Evet. Güzel bir şey gördüğümüzde, doğru bir davranış gördüğümüzde, bir kelime kullanımı olabilir, bir kitap birinin elinde olabilir, birinin bir tavrı, davranışı olabilir. Bunu ikimizde de hemen bir şey oluyor, hissediyorum.
Kayıt,
yani
kayıt açıp.
Kayıt oluyor. Ha, bu iyi, ben bunu içselleştireyim, evet, oluyor yani.
Evet, doğru. Öğrenme aşkı, öğrenmeye açıklık ikimizde de var.
Peki. Şey de yapabilirsiniz biliyor musunuz arkadaşlar? Siz de buraya lütfen hem düşünmüş olun kendi güçlü yanlarınızı, hem buraya yazmış olun. Arkadaşlar birbirine de destek olabilirler. Burada bir soru var Zeynep. Kendimizi nasıl onarırız? Bir yolu var mı? Bunun güçlü yanlarla bir ilişkisi var mı? Soruyu ilişkilendirebilir miyiz?
Evet, aslında biz bunu biraz burada inşa etmek gibi yapmıştık, ifade etmiştik. Hani onarma, başta da konuştuk, sen de dedin ya, çok hani kusurluluğu, kusurlu bir şeyin onarılması.
Bozuk bir şey.
Bozuk onarılır, bir şeyin onarılması. Öyle bir durum olmadığı için bir yeniden inşası, yani yaraların sarılması. Evet, onarılması, hani o anlamdaki bir onarılma, bozuk bir şeyin düzeltilmesi değil ama onarılması. Çünkü aslında onarılmaya ihtiyaç duyan tarafımız bir tarafıyla darbe almış, zorlanmış bir tarafımız olduğu için. Yani o noktada bizim bir duygusal ihtiyacımızın karşılanmadığı anlamına geliyor. Ama ne, hangi ihtiyaç karşılanmadıysa, nereden yara aldıysak, ne bizi zorladıysa, şefkatsiz mi kaldık, yalnız mı kaldık, görülmedik mi, duyulmadık mı, çok mu eleştirildik? Onarılmaya ihtiyaç duyan tarafımızın ne olduğunu bilirsek, hangi ihtiyaç olduğunu, şimdi yetişkin kimliğimizle o eksik kalan ihtiyacımızı kendimiz doyurabiliriz.
Evet.
Giderebiliriz.
Karakterin güçlü yanlarından biriyle başlayabilir. Çınar sormuş bunu. Merak edebilir senin söylediklerini. Ben nerede zorlanıyorum? Nerede yaralandım? Nerede incindim? Nerede kalbim kırıldı? Hı hı. Ne benim uyum sağlamamı zorlaştırıyor? Çınar, oradan başlayabilirsin. Merak. Hı hı. Merak, evet, olabilir. Yani herkes o kadar, Zeynep, sıcak ki mesajlar. Bizi ailelerinin bir üyeleri gibi televizyonda izliyorlarmış bazı izleyicilerimiz.
Evet.
Çaylarını koymuşlar. Böyle sen de hissediyor musun gerçekten bir ailenin üyesi gibi kendini?
Evet, evet. O yüzden başta dedim ya, hani kocaman bir topluluk, benzer şeyleri düşünen, şey hissediyorum tabii, bir bütünleşme hissi hissediyorum, birlik hissediyorum.
Hı hı.
Hani o çemberin yukarısında değiliz, o çemberin ortasında değil, o çemberin biz de içindeyiz.
Hı hı.
Dolayısıyla o sıcaklığı, bütünlüğü, evet, ben de hissediyorum.
Hissediyorsun değil mi? Program başladığında, bölümler başladığında bu işin buralara geleceğini, insanlarla bu kadar yakın temas kuracağımızı hiç tahayyül etmiş miydin?
Yok, ben etmedim. Sen etmiştin ama.
Evet.
Sen etmiştin de ben etmemiştim. Yani bunun farklı olacağını.
Anlatmak ister misin o hikayeyi?
Evet. Senin ne kadar güçlü yan olarak öngörülü olduğunu, vizyon sahibi olduğunu, akla gelmeyeni düşündüğünü, bir proje haline getirdiğini, bunun heyecanını duyduğunu.
Bunu biraz ciddiyetle anlatır mısın?
Sen böyle kaşın gözün yaparken. Ben de 9 yaşında bir çocuğu eğiliyormuşum gibi hissediyorum. O yüzden konuşmam
sen
değişti.
Sen ne kadar vizyon açmışsın.
Hepçini çen mi yaptın çen? Dolayısıyla sen bunun şeydin, farkındaydın. Ama bu bence bizim ikimizin kişiliği arasındaki farklılıkla ilgili.
Nasıl?
Ben daha böyle önüme bakarak, görebildiğim yerde hedefler belirleyerek, o hedefler içinde hiç adım atmaktan şaşmayarak böyle ilerlerim.
Hı.
Dolayısıyla çok uzak kısım benim için belirsizdir. Görebildiğim benim için daha nettir. Ama sen daha o iyimserlikle de daha uzağa ve geleceğe, belki bazen hayal dediğin şeyler, ama hayaller amaçlara dönebilir. Yani bizde biraz öyle oldu. Hayaller hedeflere döndü.
Hı-hı.
O hayaller sende daha fazla canlanıyor.
Senin hayalperest bir tarafın var mı?
Çok yok. Yani benim o hayallerim de hedef oluyor. Yani gerçeklere dayanıyor. Ayağının bir şekilde bir yere basması gerekiyor. Olabilme ihtimalini benim kestirebilmem gerekiyor. Mesela bunu kestirememiştim o yüzden.
Şeyi hiç unutmuyorum. Bir kere sen bana şey demiştin. Serdar, sen böyle planlar kuruyorsun, hayaller kuruyorsun, seyahatler planlıyorsun ya, bana bunları söyleme. Çünkü sen bunları bana söylediğinde ben bavul hazırlamam gerektiğini düşünüyorum demiştin.
Evet.
Onun hemen davranışsal karşılığını.
Tabii benim onu hemen planlamam lazım. Biletlerin alınması, bir şey yapılması. Yani hayaller o yüzden hedef gibi ve hedefse de hemen harekete geçme. O yüzden bizim aramızdaki bu ilişki çok o anlamda kıymetli yani.
Karakteri güçlü insanlarda, çevrende ya da danışanlarda gördüğün özellikler neler Zeynep? Biraz kitabi olarak anlattık, bölümlerde de konuşuyoruz ama ya şunu da şunu gördüm, çok etkilendim diyeceğin hikayeler oldu mu?
Evet. Yani şu kişi gibi diyemem ama hani hani bir olay ve bir zorlanma karşısında böyle hemen tepki vermeyenler benim için etkileyici. Yani bir durup, dur bakalım deyip, bir tebessüm edip, bir bakıp hemen böyle yüksek tepkiler vermemesi bir karakterin güçlü olduğunu gösteriyor benim için. İkincisi de şu olabilir. Herkesle her türlü etkileşim kurabilme, esnekliğine sahip olma. Bu da benim mesela sonradan öğrendiğim, deneyerek öğrendiğim, biraz gözleyerek öğrendiğim. Az önce konuştuk ya, başkalarını gözleyerek öğrenme ve karakterimize de katmak mümkün. Öyle kişiler.
Hmm.
Her an herkesle o esnek ilişkiyi kurabilen kişiler.
Sen biliyorsun bu hikayeyi de izleyenlere anlatayım. Sevgi, birini sevmek, dostluk mesela karakterin güçlü yanlarından biri. Ben lisedeyken babam kalp krizi geçirdi. Yoğun bakımdaydı. Bekliyoruz. Fikri abi geldi. Babamın arkadaşlarına. Sıva ustası Fikri abi. Baba yiğit. Baba yani bir adam böyle. Ellerinde de torbalarla gelmiş seni. Serdar al bunları. Celal abim sever dedi. Torbayı bir açtım Zeynep. Bir torbadan acılı kebap çıktı. Bir torbadan da o zaman vardı. Kaçak Malbora derlerdi. Mavi etiketli herhalde. Yurt içinde çok kolay bulunmuyordu. Bir de Malbora getirmiş yani. Sonra duvar dibine oturdu. Babam için gözyaşı döktü. Mesela benim geçmişime baktığımda güçlü karakter dediğimde ilk aklıma gelen hikayelerden biri buydu. Birine dostlukla, sevgiyle sarılmak ve onu bırakmamak. Çünkü babam hastalıktan sonra ameliyatlar geçirdi falan. Fikri abi her gün arabasıyla ya da haftada kaç gün gelebiliyorsa arabasıyla gelip babamı gezdirmeye çıkarıyordu. Bir çocuğu gezdirir gibi. Çünkü babam küsmüştü hayata. Onu çıkarıyordu, hava almasını sağlıyordu. İkna etmek için bir çocuğu ikna eder gibi ikna ediyordu. Mesela bu bence olağanüstü güçlü bir yer.
Evet.
Değil mi?
Evet, evet. Her yani hem başkası için, karşıdaki kişi için hem de kendi için de değil mi? Yani evet. Evet, evet.
Bu babamın da mesela bana güçlü yanlarını göstermişti. Babamın da dostluk kurmadaki, çünkü babam da çok sadık, sevdiklerini yalnız bırakmayan, zor günlerinde onları destekleyen bir adamdı. Babamın böyle sevildiğini görmek de bana çok iyi gelmişti. Bu da çok güçlü bir yer yani.
Evet, evet. Başka bir şey belki, bizim daha önce de programlarımızda konuştuğumuz, benim az önce söylediğime de benzer. Biraz böyle duyguların akışında kaybolmayan, boğulmayan kişiler, bu dayanıklılığı, bu duygu kontrolünü sağlayabilen kişiler de bizim güçlü diye gördüğümüz kişiler. Belki sakin diye tanımladığımız ama işte öfkesini de hüznünü de o duygu içerisinde kaybolmadan biraz böyle yönetebilen, daha hayatı biraz daha böyle yavaş ve temkinli yaşayabilen.
Ama orada şeyi ayırt etmek lazım. Yakınlık gösterme potansiyelleri sınırlı olanlar, yakınlık görmedikleri için yakınlığı nasıl göstereceklerini bilmeyenlerin özellikle gençlik dönemlerinde çok cool bir görüntüleri oluyor. Hatta karizmatik bile görünüyorlar. Kimseyle yüz göz olmuyorlar, temas kurmuyorlar, bağ kurmuyorlar. Ben gençken böyle insanlar bana çok etkileyici görünürdü. Çok karizmatik görünürdü. Sanki böyle bahçelerinde gül bahçeleri, arka bahçede bir gül bahçesi varmış da onu tanırsan onu görürmüşsün gibi. Halbuki nasıl görünüyorsa öyle adamlarmış, insanlarmış. Ben o genç Serdar'a şeyi söylerdim. Ben kendimi onların yanında böyle hareketliyim, coşkuluyum, konuşuyorum falan, anlatıyorum, güldürüyorum. Onlar bana daha karizmatik görünüyordu. Şimdi o Serdar'ı görsem derim ki, Serdar merak etme oğlum, sen doğru yerdesin. Senin olduğun yer daha doğru yani. Onlar yakınlık göstermekte zorlandıkları için, ilişki kurmakta zorlandıkları için böyle davranıyorlar. Bu bir karizmatik bir güç değil aslında diyebilmek yani isterdim.
Bir şey yapmama durumunu, sessizliği zihnimiz dolduruveriyor aslında.
Tabii.
Ve onu da çok kıymetli, olumlu bir şeylerle dolduruyor.
Tabii.
Ama vakit geçirdikçe görüyorsun öyle bir şey gelmiyor yani. Öyle bir zenginlik ve derinlik
yok
gelmiyor.
İlişki ilerlemiyor.
İlerlemiyor yani. Evet.
Onunla ne kadar zaman geçirirsen geçir 6 ay önceki yakınlıkla 6 ay sonraki yakınlık arasında fark olmuyor.
Olmuyor evet. Şimdi burada yorumlardan da bir tanesinde önce zayıf yanlarımızı onarmalıyız gibi bir bakış açısı var. Aslında pozitif psikoloji alanı ve artık bu da deneysel olarak da üzerine de çok çalışılıyor. Zayıf olarak gördüğümüz özellikler yerine güçlü yanlarımızı geliştirmek daha da ve hayata geçirmenin psikolojik iyi oluşla ilişkisinin daha fazla olduğu kabul ediliyor. Zayıflıkları onarmak değil, güçlü yanları hayata geçirmek. Çünkü güçlü yanlarımızı hayata geçirdiğimiz bir hayatın içinde olursak, mesela ben güzelliği takdir eden, işte dürüst, umutlu güçlü yanlarımı sayıyorum. İşte öğrenme aşkı yüksek biriyim. Böyle bir hayat kurarsam. Teşekkürler. Böyle bir hayat kurarsam. Serdar canlı yayında. Kesemiyoruz ya.
Evet.
Evet.
Tamam, kendine.
Aslında şey de söyleyeyim yani, çektiğimiz programlarda da kestiğimiz bir ikidir yani, hiç aslında bir oturuşta orayı da çekiyoruz. Tabi buranın heyecanı başka oldu. Aha. O güçlü yanları hayata geçirdiğim bir yaşam düzeni kurabilirsem, ki öyle, öğrenme aşkım için okuyorum. İşte bu tür şeylerde insanları tanıyarak pek çok insan hakkında bilgi sahibi olabiliyorum. İşte güzelliğin takdiri, doğada, işte bahçede vakit geçiriyorum falan gibi çalışmalar diyor, daha mutluyuz o zaman. Zayıflıkları onarmak çabası, yetersizlik hissi, yetersizliği kapatma. Ve sanki orası onarılırsa eğer tam ve bütün olacakmışız gibi bir yanılgı.
Evet. Bir de
yani psikiyatri ve ruh sağlığı şimdiye kadar böyle yaptı pozitif psikoloji çalışmalarını. Eksik olanı onarmak insanları mutlu eder bakış
ama
açısı.
Orada bir
ama
ön kabul de
ki,
var değil mi? Eksik
evet,
ve yanlış olan bir şey var bende.
Hem öyle hem de şey diye tanımlanıyor mesela, eksiği kapatmak, onarmak, tedavi olmak kişiyi eksi birden sıfıra taşıyor. Ama güçlü yanları güçlendirmek kişiyi sıfırdan artı bire taşıyor yani. Çiçeklendiriyor hayatı.
Bir de insanın kendiyle böyle bir kabulünün olması da bence ona da büyük bir haksızlık yani, eksik olduğunu düşünmesi, yanlış olduğunu düşünmesi. Yapabildiği kadarını yapıyor zaten insanlar. Zaten güçlü bir kılavuzluk olsaydı, elinden tutan olsaydı neden bunlarla zorlansaydı? Bu bir tercih değil ki. İnsan zorlanmayı tercih etmez ki. Debelenmeyi, başkalarıyla sorun yaşamayı, geçimsizliği, başarısızlığı, birileriyle bağ kuramamayı kim niye tercih etsin ki yani? Hem böyle bir mağduriyet var, hem yardıma ihtiyaç duyan biri var, hem de yukarıdan bir bakış açısı var. Sende yanlış bir şeyler var, düzeltmemiz lazım. Yok, bende yanlış bir şey yok. Ben zor olanı yaptım bugüne kadar. Bunlarla bugüne kadar geldim. Ayakta kaldım, hayatta kaldım. Aile kurdum, kariyer yaptım, eğitim aldım. Bence bunlar daha önde olmasın yani.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Ha, eksiği var mı? Var. Hadi gel bakalım bunu şey yapalım, telafi etmeye çalışalım ama buna dokunarak yapalım yani. Hani böyle saçını okşayarak yapalım, sırtını sıvazlayarak yapalım. Her yanlışını kabul etmeyelim ama elini de bırakmayalım yani.
Evet. Biraz istersen bakalım sorularla da
Onu bir
ilerleyelim.
Bilemedim. Yani bu buralara bakmak hem aramızdaki iletişimi koparıyor mu? Seni dinlerken buraya bakmak durumunda kalmak.
Dinlerken oluyor ama şöyle bakıp hemen bir soruyu cevaplamak belki.
Var mı gözüne takılan bir şey?
Öyle bir şey olabilir.
Kucaklaşıyoruz dijital ortamda demişler.
Evet.
Ne güzel.
Yani, yani mesela en son Funda yazmış. Öz saygısı yüksek bireyler aynı zamanda güçlü karakterler midir? Evet. Yani güçlülüğü şöyle tanımlamıştık. Esnek ve dayanıklı olmak diye tanımladık. Yani ilişkilerde de esneyebilmek, yaşam zorluklarında da esneye
öz saygı dedin değil mi? Doğru.
Bilmek ve dayanıklılık da zorluğa dayanabilmek. Ama bu katı bir dayanıklılık olduğunda kırılmaya neden oluyor. Ama bu esnek bir dayanıklılık da bizi kırmadan, duygusal dayanıklılık diye bir programda da konuşmuştuk. Dolayısıyla öz saygısı evet yüksek
orada
oluyor.
Kavramlar da bazen birbirine karışıyor. Öz saygı karışabiliyor, özgüven karışabiliyor, benlik değeri karışabiliyor. Öz saygı tam olarak ne demek?
Evet, yani kişinin kendisinden hoşnutluğu demek.
Hoşnutluğu.
Evet, kendi duygu, saygı, hani öz saygı gibi, evet, ama kişinin sahip olduğu özelliklerden hoşnut olması demek.
Mesela bir şarkıcı sahnede binlerce kişiye şarkı söylüyor. Özgüveni çok yüksek. O anda o duyguya giriyor, hata yapar mıyım diye endişe etmiyor. Binlerce kişiyi etkileyecek bir performans sergiliyor. Çok güçlü bir özgüveni var. Ama sahne arkasında kendini kusurlu, değersiz, yalnız ve bu şöhretin hiçbir anlamı olmadığını düşünen, öz saygısı düşük, benlik algısı zayıf birine de dönüp
olabilir,
bağımlılıkla da mücadele edebiliyor.
Edebiliyor, evet.
Böyle
evet,
farkını mesela belirtebiliriz değil
evet,
mi?
Evet, belirtebiliriz. Özgüven çünkü bir şeyi yapabilme becerimiz. Yani bir şeyi yapacağımıza dair inancımız bizim özgüven. Bunu hallederim ben. Ben üstesinden gelirim, yaparım diyoruz. Ama öz saygı biraz kendimizden hoşnutluk, kendilik değeriyle biraz ilgili. O değersizlik hissi varsa içten içe o kemiren bir his oluyor. O her zaman da görünür de olmuyor. Evet.
Medine demiş ki 30 yaşını aşkın olmama rağmen, 30 yaşımı aşmama rağmen hala ne yapmak istediğime karar veremedim. Bir sürü eğitim, hobi olmasına rağmen hiçbirine dikiş tutturamamış biri olarak yazıyorum. Sıkışıp kalmış gibiyim hayatta. Medine, isminin başındaki DYT, diyetisyen sanıyorum. Yani bir mesleğin var, okumuşsun, bir şey bitirmişsin, hali hazırda devam ediyorsun. Ama 30 yaş hala gelişim dönemi, gelişim kitaplarında, gelişim psikolojisi kitaplarında ergenliğe dahil ediliyor. İnsan ömrü uzadıkça 30'lu yaşlar tam olarak ne yaptığını bilen insanlar beklemiyor zaten. Biraz bunları ne yaptığını bilmeyen sıkışıp kalmış biri gibi görmektense aramaya devam eden, aramaktan vazgeçmemiş biri gibi görmek kendini belki daha adil olacaktır. Bazı durumlarda bizi içinde bulunduğumuz durum zorlamıyor. İçimizde bir baskıcı ses var, eleştirel de bir ses bu. Kaç yaşına geldin? Hala ne yapacağını bilmiyorsun. Şu olacak iş mi ya? 30 yaşındasın, hala bir şeyde devamlılık gösteremiyorsun diyor. Ama bunun yerine şöyle bir ses koysak, ya Medine'ciğim bak yaptıkların var, yapamadıkların var, bir okul bitirdin, bir mesleğin var, aferin kızım, muhtemelen bunları da kendi başına yaptın. Ama hala arayışın devam ediyor. Bir şeyden sıkıldın, devam etmekte zorlanıyorsun, görüyorum. Ama aramaktan da vazgeçmiyorsun, aferin kızım diyen bir ses de sana daha iyi gelebilir. Bu arayıştan vazgeçmene, kendini kendin gibi hissettiğin bir yol aramana engel değil. Ama bunu baskı altında yapmana gerek yok. Zaten eminim hikayeni dinlesek, vay be Medine'de neler yapmış, hangi koşullarda büyümesine rağmen deriz. Biraz adalet lazım. Herhalde o güçlü yanlardan bir tanesi de adalet ya. Yani diğerine adil olalım.
Evet.
Ama bence önce kendimize adil olalım.
Evet.
Bir araba sürerken önümüze bakalım. Bir de bir içerideki bir aynaya bakalım. Biz nereden geldik ya? Nereleri aştık? Kimlerle uğraştık? Ne kadar desteğimiz vardı? Ne kadar yol gösterenimiz vardı? Ne kadar elimizden tutanımız vardı? Gel bakalım bunu böyle yapalım diye bizi nerelere götürdüler? Hani bu oldu mu? Ve olmadıysa bence zaten hayat bize çok adil davranmadıysa, haksızlıklara maruz kaldıysak aynı adaletsizliği kendi içimizde de sürdürmeyelim. Bir acık şöyle bir omzumuzu okşayalım. Tamam yavrum halledersin, yaparsın. Evet. Vazgeçmiyorsun. Buraya yazacak kadar dert ettiysen bence bu çok saygıdeğer bir şey zaten.
Evet, evet. Bir tane de soru yine kafamızdaki güçlü karakter ile hani ulaşacağımız, olmak istediğimiz ya da olduğumuz güçlü karakter, bunları nasıl ayıracağız diye. Tek bir güçlü karakter aslında tanımı yok. Yani burada aslında çok iyi de ortaya çıkmış oluyor ya, Serdar'ın mizacı bambaşka, benim mizacım bambaşka. Hangisi daha güçlü karakter? Yani bunun öyle bir kıyas, uygun bir kıyas değil. Dolayısıyla güçlü karakterden kastettiğimiz sizin sahip olduğunuz mizaca dayalı geliştirdiğiniz karakteristik özellikler çerçevesinde özgün bir kimliğin oluşması. Burada sıkıntı, doğru olan, sahip olunması gereken özellikler listesi varmış. Biz onların bazılarına sahipmişiz, bazılarına değinmişiz. Gibi bir kıyas içerisinde büyümemiz ve de sonra da o kıyası kendimize yapmamız. Dolayısıyla bu herhalde bir karakter inşası, temelin atılması kendimize öncelikle bir nasıl biri olduğumuza dair bir farkındalıkla gelişmiş oluyor.
Ecem bir soru sormuş. Onu mu cevapladın sen? Güçlü karakterimiz ve kafamızdaki ideal evet, karakter ayrımına
evet,
nasıl
evet, evet, evet.
Yani bir bize uygun olan, bizim karakterimize, bizim mizacımıza, yapımıza uygun olan bir karakter yapısı var. Bir de bizi yetiştirenlerin beklentileri var.
Evet.
Doğru anlatıyorum değil mi? Böyle anlattın yani. Onu ayırt etmek gerekiyor. O beklentiler ne kadar gerçekçi, bize ne kadar uygun.
Hem yetiştirenlerin var hem de toplumda idealize edilmiş özellikler var ya mesela.
Ya annemle böyle sofrada otururken gizli gizli bana şey söylerdi. Ben üniversiteyi 7 senede bitirdim. Zeynep o zamanlar doçent falan olmuş. Oğlum sen böyle yüksek lisans falan artık olmaz mı? Yapamaz mısın? Ben de diyordum ki anne ben bir de gizli gizli söylüyor ki.
Gelin yokken ortada.
Gelin duymasın. Şimdi belli eziliyor yani. Gelin gidiyor. Yardımcı doçent.
Ne oldu doğru. Anne? Benim gibi mi olsun istiyorsun? Olamadı mı senin oğlan?
Yani oğlan üniversiteyi zor bitirdi yani. Böyle gizli gizli benimle fısıldayarak konuşuyordu. Ben de diyordum ki anne ben üniversiteyi zor bitirdim ya 7 senede. Beni atıyorlardı okuldan yani. Gene de bir yapsan acaba bir yüksek lisans falan iyi olur mu diye. Bazen Zeynep de yakalıyordu bizi böyle.
En tatlı kısmı orası oluyordu. Oho diyordum yani. Oğlun şimdi başlasa.
50 yaşında.
50 yaşında. Onu da yapamaz zaten.
Ya bırak hani yüksek lisans yapmayı. Şimdi bir rapor yazmam gerektiğinde sancılanıyorum ben. Onun başına oturmam, o makaleyi yazmam. Şimdi Ecem bana baktığın zaman ya Serdar Hoca'yı da böyle sakalı saçı ağarmış, güçlü bir karakter zannediyorduk ama
olmamış.
Çok da olmamış. Der misin? Ama bunun tarafında sevdiğim işlerde, kendimi kendim gibi hissettiğim işlerde durmuyorum, koşturuyorum, devam ediyorum. Bak burada sana bir şeyler anlatıyorum, eğlenceliyim, oyuncuyum, çocuklarımla zaman geçiriyorum, danışanlarıma çok faydam oluyor, birlikte yol arıyoruz. Burada terazinin doğru tartması lazım. Bazen bize uygun olan yollarda ilerlememiz gerekiyor. Bize uygun olmayan, bizi doğru tartmayan terazilerde kendimizi tartmamız çok gerçekçi bir yaklaşım değil.
Değil,
söz
evet.
Bana mı ait acaba? Kendimizi doğru tartan terazi bulalım.
Kesin.
Değil mi?
Tabii.
Güzel bir söz
tabii,
varsa tabii. Kime aittir?
Tabii ki.
Yarıştı.
Tamamlamayacağım onu. Bana söyletiyor bir de. Beni eşlikçi yapıyor yanına.
Ne var eşlik et?
Kaç programdır aynı espriye eşlik ediyorum.
Ya Zeynep.
Tamam, birinci de güldük de yani.
Neden korkuyorum biliyor musun? Böyle yaşlandıkça teyzelerin amcalara tahammülü kalmıyor ya. Bir arkadaşımızın.
Bu çok gelecekte olmayabilir.
O duruma düşmekten korkuyorum ya. Bir arkadaşımızın babası böyle iştahlı, anlatmayı seven, konuşmayı seven bir abiydi. Bir ses problemi yaşadık. Yine bir gün anlatmaya çalışıyor falan. Çok zorlandı. Biz onun için üzülüyoruz o anda. Hay Allah, anlatamıyor falan diye. Karısı dedi ki, aman dedi, 70 senedir anlatıp duruyorsun. Acık da sus. Acık da sen dinle dedi. Biz o hale gelir miyiz ya?
O gün arabada konuştuk ya, benim görünmeyen bir tıkaçlarım oluştu diye kulaklarımda.
Evrim.
Evrimle, evet.
Niye oldu ya öyle?
30 senede bir evrim, o vücudumda yapı
neyse,
değişti.
Evet, şimdi sorularla devam ediyoruz arkadaşlar. Zeynep hocam realist, Serdar hocam romantik. Bence romantiklerin realist, realistlerin de romantik bir tarafı var.
Var var, evet.
Değil mi?
Evet.
Bu olmadan o zaman biri yalnızca realistse o artık realist olmuyor. O artık donuk oluyor, uzak
sıkıcı
oluyor.
Sıkıcı oluyor, evet.
Sıkıcı oluyor, analitik oluyor. Romantik de hayatın her anında ben romantiyim diye gezerse büyümüyor.
Tabii.
Sorumluluk almıyor.
Evet. Aslında tüm şeyde yapmaya çalıştığımız bu. Kendinize parçalı bakmak yani. Öyle böyle gibi şeyler bizi belli yapılara sıkıştırıyor. Ve ben böyle biriyim deyip esneme fırsatını da elimizden alıyor. Ya herkes biri yapboz. İşte 500 parçası var, 1000 parçası var. Herkesin de parçalı farklı yanları var. Birinin yanında eğlencelisinizdir, bazı kişilerin yanında, bazı kişilerin yanında mesafelisinizdir. Bazı durumlarda daha dikkatlisinizdir, titizsinizdir ama evinizde çok rahatsınızdır gibi. Hani farklı durumlarda, koşullarda ve farklı özelliklere sahip olduğumuzu kabul etmek hem özgünlüğü sağlar. Yani yapboz parçaları da bir araya geldiğinde her bir şey başka bir bütüne yol açıyor. Ama kendimizi iki parça, üç parça olursa işte üç tane kimlik oluşmuş olur yani. Ki gerçekçi değil.
Gerçek kimlik değil de rol bunlar. Bir kimliği oluşturuyorlar ama bir perakende değerlendirme değil mi?
Tabii.
Parçalı bir de birine yaptığımız hata öyle. Diğerlerine gölge düşürmez.
Evet. Bir de öyle parçalı bakarsak, böyle bir yanım var dersek, yapbozun bir parçasını tutar, bunu değiştirebiliriz yani. Bu parça olmaz, ben böyleyim işte, yapbozun yarısı bu dersek onu değişmez veya da hem değişmeyeceğini düşünürüz ya da işte o bize zorlayıcı gelir.
Evet.
Yani hepimizin tedirgin. Buraya gelirken böyle başta arabaya bindim, heyecanlı mısın dedi. Yok dedim, heyecanlı değilim. Hazırlanırken heyecanım geçti. Teşekkür ederim. Güzel göründüğüme dair mesajlar da var. Bugün özel hazırlandım yani. Heyecanım geçti ama işte Alsancak'a girdik, midem ağrımaya başladı. Dolayısıyla hani bundan önceki programlarda böyle ben heyecanlı ve kaygılı biri miyim? Hayır, ama ilk canlı yayında ben bunu yaşadım. Böyle parça parça bakmak, toptancı değerlendirmeler yapmamak bizim elimizi çok rahatlatacak.
Tabii. Burada başarılı olduğumuz zaman hayat bizim için tamamen başarılı bir hale dönmez. Bu programda hata yaparsak, sorun olursa, başarısız olursak, yani sadece bu programda başarısız olmuş oluruz. Bu da bizi hayatta başarısız bir haline getirmez. Benim kızlarım mesela benim danışmanlık yaptığıma, insanların benden hizmet aldığına pek akıl ihtimal erdiremiyorlar yani. Hani küçük kızım hatta diyor ki, ya sen bu insanları dolandırıyor olabilir misin baba? Çünkü onun gördüğü baba başka, oradaki rolüm başka, oradaki kimliğim başka, iş yerindeki başka, toplumsal ortamlarda başka. Bunları ayrı ayrı Zeynep'in söylediği gibi değerlendirin. Bazı yerde güçlüyüz, bazı yerde biraz daha güçlenme ihtiyacımız var. Ama hep parça parça, perakende.
Evet.
Toptan
evet.
değerlendirme hatasına düşmemek lazım. Bir tanker süte bir damla mürekkep damlarsa, öyle düşünürsek o zaman yazık, o tanker süte de yazık.
Evet, evet, evet. Ve o bütünün içerisinde de güçlü taraflarımız var. Biraz odağımızı, dikkatimizi oralara vermek. Çünkü değişim için de iyi hissetmeye ihtiyacımız var. Kendimizi yapamıyor, beceriksiz, yetersiz hissederken aynı zamanda onarılacak taraflarımızı onarmamıza imkan yok. Yani gerçekten kimlik inşasından bahsediyoruz. Bir şey inşa ederken, bir şey yaparken arada dinlenmeye, iyi hissetmeye, karnımızı doyurmaya ihtiyaç duyuyoruz. O gücü bulalım diye. O yüzden güçlü yanlara bakmak, bizim değiştirilebilecek yanlarımız da çok efor harcamadan bir bakacağız ki oluvermiş. Bir bakacak ki, o bakacağız ki oralar esneyi vermiş.
Raziye herhalde. Hocam, psikolojisi tam anlamıyla sağlam biri var mıdır? Vardır Raziye. Beni izlediğin zaman geçmiş programlara da bak, orada tam bütün sağlam birini görürsün.
Evet.
Öyle biri yok Raziyeciğim.
Yani, ya soru yanlış.
Ha?
Soru. Tam biri var mıdır diye.
Ama bence bir yanlış demeyelim de bir algı var orada. Sanki böyle bir...
Raziye, sen yanlış soru sordun demek istemedim. Tabii ki de hani bakış açısı,
evet,
katı.
Yani toplumda böyle bir algı, evet, var. Biri bütünüyle sağlamdır. İşte tam anlamıyla ruh sağlığı yerindedir. Bazı durumlarda, bazı durumları iyi yönetiyoruz. Bazı durumları az önce anlattığımız gibi iyi yönetemiyoruz. Sen beni bazı durumlarda görsen, ya bu adamın kendine hayır yokmuş diyebilirsin. Ama orada niyet önemli. Bir şey yanlış yaptık, bunu telafi etmek önemli. Bir şey yönetemedik, ya ben bunu nasıl daha iyi yönetebilirim? Merak etmekten vazgeçmemek önemli. Çabalamaya devam etmek önemli. Bir bütünlük arayışında az önce anlattığımız gibi dolaşmak, onun peşinden koşmak çok mümkün de değil, gerçekçi de değil, huzur veren bir durum da değil yani.
Evet. Ya biraz da kendimizden bir memnun olmamız yani. Değil mi? Hani neyse artık, bu yapı neyse.
Kendinden çok memnun olanla senin söylediğin ölçüde bir kendinden sağlıklı bir şekilde memnun olmanın arasında, evet, fark var mı Zeynep?
Evet. Yani o memnun olma hali biraz bir yerleşme, bir rahatlama, hani bir şeyin peşinde çok koşmama, bir çok çabalamama yani. Sürekli kendine bir şey uğraşlar, gelişeceğim, okuyacağım, podcastler dinleyeceğim, kendimi işte çok dolduracağım. Bir fazla bir çaba da bizi o ihtiyaç duyduğumuz o yerleşik, tatmin olmuş, biraz memnun bir şeyden de alıkoymuş oluyor. Hmm. Kendinden tabii ki çok memnun olma hali o şişirilmiş bir benlik, çok çok yüksek, sağlıklı diyemeyeceğimiz bir öz saygı, bir abartı. Yani bu memnuniyet biraz sıradanlığımızı da kabul etmek, diğerinden çok farkımız olmadığını, o da insan, sen de, onun da uğraştığı şeyler
ortak
var.
Ortak yönlerimizi bulmak.
Evet, benzerlikleri bulmak, böyle ayrılıklara, farklılıklara odaklanmak yerine diğer insanlarla. Kendi içimizde de yani yapabildim var, yapamadım, bunu da bu kadar yapabiliyorum değil mi? O memnuniyet ve tatmin hissi de değişim getiriyor.
Nasıl?
Çünkü o huzur oluyor ve rahatlıyorsunuz. Sonra o değiştirmek istediğiniz şey neyse onunla uğraşmak için enerjiniz de. Enerjiniz de oluyor iyi hissettiğiniz için.
Ya bu sırtımızdaki memnuniyetsiz sesin bizim sürekli bir eksik olduğumuzu hissettiren, sürekli tamamlanması gereken bir parça olduğumuzu söyleyen sesin baskısını üstümüzden bir atabilsek, hayat ne kadar ferah bir yer olacak,
evet,
ya. O zaman çok daha yol alacağız. Bir de en büyük yanılgı, bu ses bizi dolandırıyor da. Diyor ki yani ben senin gelişimin için buradayım, senin ilerlemen için buradayım da. Arkadaş, bu sesle gelişme, ilerleme, kendini gerçekleştirme mümkün olmaz ki. Sırtımda 10 ton yükle ben bunu nasıl yapayım? Her fırsatta bana kendimi bu kadar kötü hissettirirsen, başarısız hissettirirsen, kusurlu, değersiz hissettirirsen, ben kendimi bu kadar kötü hissederken nasıl yol alayım yani?
Evet.
Önce şu şey, bir yükü bir sırtımızdan atsak, birilerinin beklentisini karşılamak, birilerinin kafasındaki o ideal kişiliğe ulaşmak için hissettiğimiz baskı bir atsak, gerçekten bence herkes kendini gerçekleştiren, ilerleme ise gelişme ise bence bu çok daha kolay. Güçlü bir karakterse çok daha mümkün.
Evet. Yani o neyi yapıp mesela şu an bile hani neyi yaptığınızı, güçlü yanlarınızı, iç kaynaklarınızı biraz böyle düşünmek, bir liste, yani bir sürü şey var aslında orada. Bu da yeterli, ne güzel bak, yani böyle bir kimliksin, Hiç kimseye açık zarar verme niyetin yok. Bazı yanlışlar olmuş olabilir ama özünde böylesin. Yani aslında kişi biraz özüne yaklaştıkça, o iyiyi gördükçe özündeki yapabilirliği, güçlü yanları, kıymetli olanları. Bizim saydığımız güçlü yanlar, fark ettiniz, böyle yeteneklerle ilgili olan şeyler değil. Daha böyle kişilik özellikleri, onları fark etmek. Karakterimizin güçlü yanları dediğimiz, dürüst olmanızı, bilgeliğinizi, takım çalışmasına uyumlu olmanız olabilir, nezaketiniz olabilir, işte affedici biri olabilirsiniz, kendinizi iyi düzenliyorsunuz, öz düzenleme beceriniz güçlü olabilir, alçak gönüllü olabilirsiniz, sevgiyi gösteren biri
Sen
olabilirsiniz.
Kendine bir şeyleri böyle o güçlü yanı kazanmak mümkün olsa ne kazanmak istersin? Şunlar bende olsun isterdim diyeceğim. Ne
Ben
var?
hep çalışıyorum zaten onları.
Gerçekten.
Yani o her yıl yeni yıl programlarımız var ya, hani her yıl konuştuk ya o yıl için hedefler. Mizah, neşe mesela, merak. Bunları ben geliştirdim.
Mizah, neşe, merak,
Merak,
başka?
onları güçlendirdim başka.
Ha, merak nasıl gelişiyor ki? Acaba nasıl oluyor da oluyor gibi falan mı soruyorsun?
Ha, insanları merak etmek.
Ha, insanları
merak etmek. Daha çok soru sormak, ilgilenmek.
İki tane mi var şimdi? Mizah, neşe.
Ya da merakta işte farklı kültürlerin yemekleri gibi şeyler de olabilir. Yani bende o merak, akademik merak çok güçlüydü işim gereği. Ama işte akademik bakış açıma çok katkı vermeyecek bir şeylere çok açık değildi zihnim. Oraları açmak.
Sen profesör olduktan sonra zihnin rahatladı mı Zeynep?
Rahatladı tabii. Çünkü profesörüm, konuşabilirim, istediğim her şeyi söyleyebilirim. Alıntı kaynak göstermeme gerek
üniversite
yok.
Üniversite bitirdim. 7 senede ben konuşamaz mıyım?
Benim gibi konuşamazsın şimdi yani. Ben söylediğimde daha hızlı kabul olur.
Allah.
Ama böyle de üfürmüyorum yani. Hiçbir sözüm boş değil. Hepsi bir çalışmaya dayanıyor. Ama bir rahatlık oluyor tabii.
Onu şunun için söylüyorum. Sen hedef odaklı bir insansın ya. O hedef tamamlanınca artık yeni şeylere sıra gelmiş olabilir mi? Öyle bir rahatlık sağlamış olabilir mi sana?
Tabii öyle oldu tabii. Evet. Akademik çalışmalar yapmak gerekiyordu. İki çocuk annesi olarak da bunu yapmak gerekiyordu. O yüzden hiç boşa geçecek, akademik dışında boşa geçecek zaman, o aileyle işi dengelemek zordu demeyeceğim ama böyle bir efor gerekiyordu. Eve hiç iş taşımayıp çocukların büyümesine de şahit olmak, ki hiç bunlarla ilgili eksikliğim kalmadı, yürütebildim. Bu sayede oldu.
Değil mi?
Evet, çünkü yayın yapmanız gerekiyor, dil barajları var, geçmeniz gerekiyor, kitaplar yazılması gerekiyor. Yani bunların kriterleri var, onları karşılamak için. Ama tabii ünvanlar alınca, aslında dosyalar geçince, sınavlardan başarılı olunca başka şeylere de zaman kalmış oldu.
Hakikaten hayatımızı ne kadar kolaylaştırdın ya. Hem kendini gerçekleştirdin hem bizim için hayatı kolay kıldın. Kendimizi inşa ederken çevreden desteği ne zaman ve ne kadar almalıyız? Desteğin doğru destek olduğunu anlamanın yolu var mı? Şey var ya, bak ben senin arkadaşınım. Ben dürüstüm, ben seni düşünüyorum diyerek böyle takır takır takır söyleyenler var ya. Biraz oraya da bağlayabiliriz.
Evet.
Desteğin doğru destek olduğunu nereden anlayalım?
İncinmiyor
Ebru
olmanız
sormuş.
Lazım. Ebru incitmiyor olması lazım. Sizi de böyle duvara çarpmış gibi bir etki yaratmamış olması lazım. İçinde nezaketin olması lazım. Sizi de gözetiyor olması lazım o desteğin. Yani hani sen şöyle birisin, şu tür özelliklerim var, bak bu sana iyi gelir gibi. Benceden giden bir destek olmaz. O onun kişiliğine özgü bir şey olduğu için, karakterine özgü. O yüzden destek ve önerilerin bize uygun olması, bizi tanıyor olması ve bizim özelliklerimizi gözetiyor olması
Evet.
lazım. Yani hani siz içe kapanık biri ise kişi, kimdi isim?
Ebru.
Ebru, içe kapanık biri ise öbürü de ya çık ya tanış ya amma takıldım falan gibi şeyler yapıyorsa, o çok ya kendine özgüdür, genel geçer bir şey söylüyordur.
Bir de kalbini kırıyorsa, seni incitiyorsa, rencide ediyorsa dostlar böyle şeyler yapmazlar. Yani dost sert konuyu yumuşak anlatır, acıyı tatlı söyler, kalbini kırmadan anlatır, sana yol gösterir. Biri diğerine kötü hissettirerek iyi hissettirmeye çalışmamalı. Dostlar böyle insanlar olmamalılar. Ha, bunu kötü niyetle yapmıyordur belki. Ona da böyle öğretilmiştir de sen de bunu ona söyle. Bak bu bana iyi gelmiyor yani. Hani anlıyorum bana destek olmaya çalışıyorsun ama bu benim canımı yakıyor. Bana yol gösterici değil bu.
Hı hı.
Adalet terazisine bak.
Bir diğeri de şey olabilir belki. Hani biraz böyle dayanıklı, karakteri güçlü olan kişiler herkesten fikir alıyorlar, görüşlerini alıyorlar. Hemen uygulamaya geçmeden önce bence de o heybeyi bir doldurmak. Herkes ne diyor, ne demiyor. Hani karşıdaki kötü niyetli de olmayabilir. İçtenlikle hani bir destek olmaya çalışıyor olabilir. Ama bir süzgecimizin olması lazım. Hani biraz boyun eğen, kendini feda eden, yetersiz ve kusurlu hisseden kişiler öyle durumlarda diğerinin ve bağımlı bir yapısı olanlar diğerinin dediğini yapma eğiliminde oluyorlar. Ama bizim bir bana uygun mu değil mi, ben nasıl biriyim, nasıl bir şey istiyorum gibi bir süzgecimizin olması lazım.
Güler de demiş ki herkese karşı şefkatli ve adil olmaya çalışıyorum ama kendime o öz şefkati veremiyorum. Bunu nasıl kazanırım demiş.
Evet. Yani genelde yapabildiğimiz o oluyor. Diğerine karşı bir öz şefkati daha kolay yani. Güler mi?
Güler.
Hepimiz de öyle. Diğerine bunu göstermek daha kolay oluyor. Öz şefkatin düşmanı o içimizdeki eleştiren ses. Onunla biraz uğraşmak. Onu devre dışı bırakmak lazım.
Bir de şeyi düşün Güler. Bir çocuk Güler var. Böyle çabalamış, uğraşmış, elinden geleni yapmış. Bir onun böyle içinde bir ses var. Sen kötü kızsın, sorunlu kızsın, kusurlu kızsın diyen. Kızının varsa ya da bir arkadaşının çocuğunun böyle bir öğretmeni olsun ister misin? Ya da bunu görsen biz ortamda buna müsaade eder misin? Bir başkasının çocuğu için, kendi çocuğun için istemeyeceğin bir dili sen de kabul etme. Sen kendi çocuğuna annelik yap. Çocuğun da olmayabilir. Ama burada bir çocuk varsa sen de bir anne sayılırsın. Ha bunu daha önceden görmemiş olabilirsin. Birileri sana anlatmamış olabilir. Bunu biz hep şey diye anlatıyoruz yani. Sen Adem baba ol, sen Havva ana ol, seninle başlasın. Sen tamam Bilal'cim olur kızım olduğu kadar hadi gel bakalım buna bir çözüm bulalım diyen bir anne ol ki senin çocuklarında, senin torunlarında bunun ışıklarını görmeye devam edebilirsin. Gördüğünde de dersin, ha bak bu benimle başladı, bunun mimarı benim diye. Geçmişe çok takılma, ben görmedim, bu nasıl oluyor bilmiyorum. Öğreniriz, biz öğrendik. Bizim çok eksiğimiz vardı, ailelerimiz bize sahip çıkmadı diyemeyiz. Ama bildikleri kadarını öğrettiler. Geri kalan kısmını biz hem birbirimize destek olarak, hem danışanlarımıza destek olarak, hem anlatırken dinleyerek, hem öğretirken öğrenerek biz de tamamladık. Sen de yaparsın yani. Biraz zamana ihtiyaç var. Biraz da şey tanı kendini. Esneklik tanı olur ya. Elimden geleni yapıyorum yani. Değil mi?
Tam olarak ismi belli olmayan başka bir kullanıcı adıyla bir genç arkadaşım demiş. Olgunlaştığımı nasıl anlarım diye. Ne kadar tatlı bir soru değil mi?
Olgunlaştığımı nasıl
anlarım? Nasıl anlarım? Evet. Genç biri olarak soruyorum demiş.
Ne güzel. Ne kadar samimi bir soru.
Evet. Yani bunu diyen biri kesin tabii, olgun biridir zaten.
Olgunlaşmanın bir ölçüsüne bakmak. Olgunlaşma deyince aklında nasıl bir imge var? Ona bir bak gerçekten. Ama benim aklıma olgunluk deyince durumu gözetmek, bağlamı gözetmek, karşısındakini gözetmek, kendini de gözetmek. Ama bunu yaparken şakalar yapan, eğlenen biri de olabilirsin. Mutlaka ciddiyetle bunu yapman gerekmiyor. Güler yüzlü bir ciddiyet de olabilir. Kendi sınırlarını korumak, diğerlerinin sınırlarını ihlal etmemek, başkasına yapılan haksızlığa göz yummamak ama bunu yaparken öfkende kaybolmamak, o sonda söyleyeceği başta söylememek, bir dur bakalım bunu sonra konuşalım demek benim olgunluk ölçütlerim. Bilmiyorum sana da uyar mı yani? Evet. Ha, ne kadarını yaptım dersen, ne kadarını yaptım diye bakmıyorum da geçmişte ne kadar yapabiliyordum, şimdi ne kadar yapabiliyorum diye bakıyorum. Bu benim için çok rahatlatıcı. Evet.
Öyle olunca zaten olgunlaşma bitmiyor. Deneyimler bizi olgunlaştırdığı için başımıza gelenler, yaşadıklarımızın her biri deneyime dönük bizi biraz daha olgunlaştırıyor. Benim o yani bu yaşlar her yaşında olgunluğu da farklı oluyor. Ben ilkokuldayken de bana çok olgun diyorlardı. Bu da iyi bir şey değil yani. Bu başka bir şey. Erken bir olgunlaşma. Ama olgunlaşma rahatlıyorsun yani. Hani içinde bunun ortamda rahatlıyorsun. Bir de hayata karşı da biraz rahatlıyorsun. Çünkü her şeyin felakete dönmediğini, kötü diye düşündüğün bir şeyin iyi bir şekilde sonuçlanabildiğini görüyorsun. Bu bir du bakalımlar ve hayata inanç da artıyor. Öyle bir rahatlık hali oluyor. Akışı görüyorsun çünkü. Hem kendinden görüyorsun hem senden bir işte 10 yaş büyük kişilerle hayatı beraber paylaşıyorsun. Onların da akışını görüyorsun, hayat akışını. Bu bir rahatlık veriyor.
Evet. Benim şimdiki hedefim mesela görünmez olmaya tahammül edebilmek. Birileri beni görmezden geldiğinde ya da bana saygısızlık yaptığında tetiklenmemek. Kaybolmak yani orada. Hiç kimseymiş gibi olabilmek. 60'lara kadar bunu yaparım diye umuyorum yani.
Evet.
Yalnızca o bütünün bir parçası olmak. Ekstra bir farkındalık beklemeyen ya da bir ortama girdiğinde fark edilmediği için gocunmayan ya da işte biri ona saygısızca davrandığında tetiklenmeyen biri olmak. Takılmayan biri olmak yani.
Ama burada da yardımına bir aile meselesi yetişiyor. Çünkü orada artık bilinir ve tanınır olma durumu yetişiyor. Çok uğraşmana gerek kalmıyor.
Yetişmiyor. Yani bazı durumlarda böyle bir öfkelendiğimde diyorum yani. Bu beni çok motive eden bir şey olmaz. Diğerlerinin beni görmesi ya da benimle ilgili ne düşündüğü, ama giderken şeyi istiyorum yani yaşlandığımda, işte eğer vedalaşabilme hayatım, fırsatım olursa hayatla, iyi. Bu benim hep hedefimdi yani. Böyle huzurlu deniz kenarında oturan eli belinde dede olmak mesela.
Çok öyle olamazsın sen işte bence.
Niye ya?
Yani sen öyle biri değilsin ya. Yani. Sen o taş atarsın mesela. İlla bir şey yaparsın. O ben otururum orada, bakarım böyle. Ama sen kalk dersin, sıkıldım dersin, taş
deniz
atarsın.
Deniz kenarında otursak yaparım Zeynep yaşlılıkta. Denize su atar, senin üstüne taş
atar. Mesela o yüzden tam bahsettiğimiz konu. Evet. Hani yapımıza uygun hedefler.
O zaman şöyle, ben de kendime yeni olgunluk hedefleri bu. Hocam bana yeni hedefler bulur musunuz yani? Benim için hedef bu.
Taş at.
Tabii. O zaman kaldığım yerden devam edeyim ben.
Evet. Tamam. Yani evet, yani oraya git, tamam, o dinginlik hali falan, ama o hareketlilik seninle beraber, sen o balıkçıyla sohbet edeceksin, anlat, öğreneceksin, merakın var. Yani sen öyle eli belinde huzurlu öyle oturmuş olgunlukla gülümseme, o benim yani bence.
Evet, bilmiyorum, gene o tabii.
Anladım
bir uç
yani,
noktada
evet.
Değil.
Evet.
Söyledim ama bu kısmını biraz daha sakinlikten, öyle
evet.
Diyeyim, sakinlikten huzursuzluk duymayan biri olmayı isterim.
Evet.
Bu olur mu? Bu kabul edilebilir mesela. Olur.
Evet.
Değil mi? Daha ne kadar devam edeceğiz? Bu arada beğen tuşunu hatırlatmayı ihmal etmeyin demiş arkadaşlar. Evet. Videomuzu lütfen beğenin.
Emel de yazmış herhalde, değil mi? Evet, Emel yazmıştı.
Peki.
Şeyi de çok güzel. Hani çok ne kadar nazik bir kitleniz var diyen yorumlar var. Gerçekten öyle. Yani çok güzel. Bir arada çok güzel olduk bence.
Zaten hedefimiz de oydu.
Evet.
Bir süre sonra insanlar zaten bizim nerede ne söyleyeceğimizi bilecekler. Biz orada bir kıvılcım olmaya çalışıyoruz yani. Bir süre sonra biz olmasak da insanların birbirlerine iyi geldiği, birbirlerinin sırtını sıvazladığı bir topluluk olmaya çalışıyoruz. Bunun için de açık konuşalım. Pek çok ticari teklifi de reddettik. Hala kendi imkanlarımızla sürdürüyoruz burayı. Şikayetçi değiliz durumdan. Hiç böyle bizi mağdur eden bir durum yok. Ama istiyoruz ki burası çok, tabii ki para kazanalım bu işlerden. Ama çok ticari bir durum olmasın. Burası bir topluluk olsun. Herkes birbirine iyi gelmeye çalışsın istiyoruz. Sert yorumları, kaba yorumları siliyoruz. Bunu şefkatle yapalım. Herkes birbirine iyi gelsin istiyoruz. Biliyoruz ki yalnız da değiliz yani. O kadar çoğuz ki ve o kadar görünmeziz ki artık bir görünür olalım yani.
Evet.
Değil mi? Yumuşaklar daha görünür olsun.
Evet.
Nazikler daha görünür olsun. Yol yordan bilenler daha görünür olsun. Asıl güç olduğunu bunu gösterelim. Çünkü ekranlarda güç diye tarif edilen, karizma diye tarif edilen şey bence çok çiğ, ham olmamışlık. Yani.
Evet, evet. Ve aslında çok nezaketli olan, güçlü yanları güçlü olanlar da kendi fark sahip oldukları yetersizliklere yine nezaketle fazlaca odaklanıyorlar yani. Ve o yetersizlik içinde kalıyor. Aslında herkesin yüzünü, yani bu topluluk içindeki herkes o güçlü yanlarına odaklasa, Serdar'ın dediği çok doğru ve istediğimiz bir şey. Artık görünür olalım istiyoruz. Evet. Evet.
Bundan hani İsmet İnönü'nün sözüdür. Namusluların da namussuzlar kadar cesur olması gerektiği. Yani hani o bir başka bağlamda söylüyor ama biz kendi bağlamımızda diğer gamlar, cömertler, nazikler, iyi kalpliler görünür olsun kardeşim ya. Nereye kaybolduk yani?
Evet.
Yalnız hissetmeyelim kendimizi. Bu arada paralar yapıyorlar, gönderiyorlar. Ben bundan haberdar değildim. Berçan bir şey söyledi, bir özellik açtım diye. Bu oymuş. Çok teşekkür ederiz. Çok kıymetli bize verdiğiniz destek. Hem duygusal destek, hem bize bu maddi desteğiniz var. Çok hoşuma gitti. Bunu almak para değil de birinin diğerine destek olması çok hoşuma gitti.
Nezaket gibi. İyilik yani. Evet.
Bunu şeye de çevirmeye çalışıyoruz. Yani bir nedir bu, bunun hukuki altyapısı bilmiyoruz ama ihtiyaç duyanlara aktarabileceğimiz bu kaynakları bir vakıf olabilir, bir dernek olabilir. Özellikle sanatla uğraşanlar, özellikle alanımızda kendini geliştirmek isteyenler, eğitim almak isteyenlere bu paraları aktardığımız bir toplulukta, bir kanal da oluşturmak istiyoruz. Yani hem çocukların hayati ihtiyaçlarını karşılayalım ama daha çok bizim hedeflediğimiz şey kişisel gelişimlerini desteklemek olsun, seyahatlerini desteklemek olsun, kitaplarını desteklemek olsun. Geçen kütüphanemi dizerken iki kitap buldum Zeynep. Biri Bekir Onur'un Gelişim Psikolojisi kitabı. Ben o kitabı nasıl almıştım biliyor musun? Yurt dolabındaki gömleğimi satmıştım. Param yoktu ama o gömleği, kitabı da almaya ihtiyacım var. Kitabı görünce gözlerim doldu yani. Böyle çocuklar varsa.
Kime satmıştı ya?
Yan odada yurttaki çocuğa, beğeniyordu. Mavi çizgili bir gömleğim vardı. Sevdiğim de bir gömlekti. Ama o kitabı alacak param yoktu.
Hay canım.
Ha, şimdi çocuklar gömleklerini satabilmeden kitap alsınlar diye böyle bir projemiz var. Bakalım inşallah gerçekleştiririz.
Evet, evet, evet. Ne? Canlı yayın çok keyifliydi değil mi? Çok.
Evet.
O şey yani aynı anda yani bu sohbeti, paylaşımı yapıyor olmak bana çok iyi geldi. O bir temas
şey,
iyi geldi.
Bir şey yapamadım hissettim. Çok mesaj geldi, çok yorum geldi.
Tabii hepsine bakalım.
Onlara hem burada sohbet edip, bu herhalde biraz deneyimle oluyor ama seni dinlerken buraya bakmak bir şey, çok beceremedim orayı. Aha. Yavaş yavaş da toparlayalım
evet,
artık.
Evet, evet.
Biz bir ekibiz. Biz burada görünen kısmıyız ama bizim çok iyi genç çalışma arkadaşlarımız var. Bir kere Çağla'mız var. Çağla bizim her şeyimizi organize eden, bizi derleyen, toparlayan, bize bana özellikle fren olan, adalet olan, hocam öyle yapmasak, şöyle yapsak diyen, genç yaşına rağmen zaman zaman bana ablalık yapan, bütün düşünmekten sıkıldığımız detayları organize eden çalışma arkadaşım, evet, bizim kızımız Çağla.
Evet, evet.
Berçan var, bütün bu işleri organize ediyor. Bu yayınları o organize ediyor. Bu gece de askere gidecek.
Bugün için çok heyecanlıydı.
Bu canlı yayını o organize etti. Bunun tertibatını aldı. Hocam böyle bir şey yapabiliriz dedi, bizi motive etti. Ve en önemlisi bizim işimiz için bizden daha çok heyecanlandı.
Evet.
Artık bu bizim ortak işimiz oldu. Yani bu hep beraber taşıdığımız bir iş. Onun ekibi var. Can var mesela burada. Onlar yardımcı oluyorlar. Ege geliyor zaman zaman. Ailemiz var. Kızlarımız şimdi evde yalnızlar. Bize destek oluyorlar. Onların desteğiyle buradayız. Dara düştüğümüzde yetiştiğimiz ablamız var, abimiz var, kardeşimiz var. Dostlarımız var. Her fırsatta bizi destekleyen. Bu işler bir bütünün parçası olmadan, birilerinden destek almadan, yardım istemeden, birileriyle el ele vermeden olmuyor. Siz varsınız. En önemlilerinden biri de o. Bizi hiç yalnız bırakmıyorsunuz. Sürekli yorumlar yazıyorsunuz. Sürekli mesajlar yazıyorsunuz. Bu bize çok iyi geliyor. Sokaklarda artık insanlar bizi tanımaya başladı. Berken konuşmamın en hassas yerinde öksürdüm.
Hapşurdu mu?
Ses çıkmasın diye mücadele etti.
O kendiyle ilgili kısım bitti ya.
Bitti. O bilinirlik çok bizi heyecanlandıran bir şey değil ama birilerinin hayatına dokunmuş olmak, birileriyle birlikte çay içiyor olmak bizim için çok kıymetli. İnşallah çok daha büyük, çok daha kalabalık, birbirine iyi gelen bir topluluk olacağız. Bizi izlediğiniz için, bizi dinlediğiniz için, bize destek olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Zeynep, sana da çok teşekkür ederim. Bu fikri seninle paylaştığımda önceleri çok gönüllü davranmadın. Ya olur mu olmaz mı dedin. Çünkü sen her şeyi detaylı düşünen biriydin. Ama kabul ettiğinde artık bu işin yükünü taşımaktan yıkılmayacağını, ben sıkılsam bile bu işi bırakmayacağını biliyordum. Nasıl olsa Zeynep var, rahatlığı içindeydim. Hem bu yayın için hem bu tür projelerin hepsinde de beni yalnız bırakmadığın, bana inancını hiç kaybetmediğin için sana da teşekkür ederim. Bunları da arkadaşlar böyle romantik poz kesmeler, birilerinin gönül teline dokunalım diye yapmıyorum. Genç arkadaşlarıma özellikle bunu gösteriyorum. Bak diyorum, ilişki böyle olur, yakınlık böyle olur, Nezaket böyle gösterilir, takdir böyle olur, bunu ihmal etme. Bak biz bunu yapıyoruz, bize iyi geliyor, sen de bunu yap. İlişki birbirini eleştirmekle, birbirinin kusurunu bulmakla olmaz yalnızca. Birbirinin sırtını sıvazlamakla da olur diye özellikle yapıyor.
Evet.
Hoşça kalın. Bir aile meselesinden çokça sevgiler deyip ben çekileyim.
Evet, çok güzel de konuştun. Tam da aslında bütün pek çok güçlü yanı da ifadelendirdin. Nezaket vardı, sevgi vardı konuşmanda, şefkat vardı, onay vardı, bunu ihmal etmeme hali vardı. Benimle ilgili kısım için de teşekkür ederim. Ben de şeyi, senin o heyecanını, başta bana böyle ya olur mu çok uçlarda ama Serdar bunu şey yapıyorsa kesin oldururu da bilmenin güveni bana her zaman iyi geldi. Ufuk açan, açıyor bu tür önerilerin, projelerin benim zihnimde. Ben de Berkcan'a, Çağla'ya, Can'a, Ege'ye. Ege de çok tatlı bir asistan lise öğrencisi.
Nasıl asistan? Hiçbir şey taşıdığını görmedim ben onu.
Bugün de gelmemiş. Nasıl asistan? İşe gelmeyen asistan mı?
Patronunu dolandıran asistan yani.
Hepsine teşekkür ederim. İlk canlı yayın heyecanını bizimle paylaştığınız için, 900 kişi bir aradaydık. Çok tatlıydı. Yorumlarınız için, sorularınız için, kendinizi anlattığınız için çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Şimdi bu canlı yayınla bütünün parçası olduğumuzu daha da yoğun hissettim. Bir aile meselesinden çokça sevgiler. Canlı yayınlar devam eder mi demişsiniz? Vallahi Berkcan'a sorarız herhalde.
Askerden gelsin.
Yaparız. Evet, eder. Böyle yapıyor Berkcan da. Şimdi bir askerliği var. Canlı yayın devam eder. Bu programın da kaydı alınıyor zaten. Yayınlanacak bu hafta. Kaçıranlar için, sonradan gelenler için. Bir aile meselesinden çokça sevgiler. İyi hafta sonları.